Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 28. bölümüne geldik. Ama aslında 27. bölümün sonundaki olaylar devam etmektedir. Yakup sinsi ve aşağılık bir şekilde kardeşi Esav'ı kandırıyor. Bunu annesi Rebeka'nın kışkırtmasıyla yapıyor. Bazen insan karakterine bakıyoruz ve o karakterin gelişmesinde sevgisizliğin etkenlerinden biri olduğunu ileri süreriz. Anne sevgisi görmeyen bir çocuk büyüdüğü zaman sevgi göstermesini bilemez deriz. Yakup ve Esav olayında ne görüyoruz? Rebeka Yakup'u çok seviyordu ama bunu yaparken sevgisini adaletsiz bir tarafın çıkarı doğrultusunda kullanıyor ki bu da sağlıklı bir sevgi değildi. Şimdi olaylara dönelim. Rebeka'nın amacı en kısa zamanda Yakup'u tehlike alanından uzaklaştırmak. Ama bunu yaparken de ilk oğulluk hakkını korumaktır. Rebeka, İshak'la konuşurken Yakup'u asıl ne amaçla Harran'a kardeşi Lavan'ın yanına göndermek istediğini açıklamadı. Belki de İshak böyle bir tasarıya ortak olmak istemezdi. Diplomatik bir girişimle Rebeka Yakup'a bir eş bulmak için gönderilmesini önerdi. Bunun üzerine İshak Yakup'u çağırdı, onu kutsayarak Kenanlı kızlarla evlenme diye buyurdu diyor 28. bölümün 1. ayeti. Tüm kutsal kitapta bu ilkeyi görüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rab kendisiyle diri bir bağlantı içerisinde yaşayan imanlının imansız bir eş almasına karşı çıkar. Bu durumu Yaratılış kitabının 6. bölümünde de görmüştük. Orada şöyle yazılmıştı. Tanrı oğulları insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Tufan olayına yol açan nedenlerden birisiydi bu. Rab ile diri bağlantısı olan insanların sayısı azalmış ve doğru kişi olarak sadece Nuh ve ailesi kalmıştı. Sonunda Rab tufanı indirip gereken yargıyı vermişti. İmanlının iman etmemiş birisiyle evlilik bağları içerisinde birleşmesi genelde imanlıyı imansızlığa iter. Durumun tersi yönde geliştiğine ender rastlarız. Dostum, evlilik pazardan gömlek ya da çamaşır makinesi satın almak kadar basit bir olay değildir. Hayat boyu bir ilişkiden söz ediyoruz. Kurulan yuva içinde yetişecek çocuklardan ve onların ruhsal eğitiminden söz ediyoruz. Tanrı kesin olarak imanlı olmayanlarla aynı boyunduruk altına girmeyin diyor. Çünkü doğruluk kötülükle ne paylaşabilir ya da ışık karanlıkla nasıl paydaş olabilir? Burada boyunduruktan söz ediliyor diye evliliğin bir çeşit yük olduğunu sanmayın. Boyunduruk iki kişinin birlikte yaşamasını zorunlu kıldığından evlilik durumu için kullanıldı. Yani kutsal söz Mesih'e iman eden birisinin Mesih'e iman etmeyen birisiyle evlenmesini onaylamaz. Evliyseniz ve eşiniz iman etmemiş durumdaysa Tanrı sizi henüz iman etmemiş eşinize bir bereket kaynağı olarak kullanabilir. Yaratılış 28:2-4 ayetleri arasında şöyle okuyoruz. Hemen Padan Aram'a annenin babası Betuel'in evine git diyor Yakup oğluna. Orada dayın Lavan'ın kızlarından biriyle evlen. Her şeye gücü yeten Tanrı seni kutsasın, verimli kılsın, soyunu çoğaltsın. Soyundan halklar türesin. İbrahim'i kutsadığı gibi seni ve soyunu da kutsasın öyle ki Tanrı'nın İbrahim'e verdiği topraklara üzerinde yabancı olarak yaşadığın bu topraklara sahip olasın. İshak durumu kavramaya başlamıştı. Daha önce babası İbrahim'den Rabbin kutsamasını öğrenmiş ve bu kutsamanın kendisine geçtiğini tecrübe yoluyla öğrenmişti. Tatsız olaylara rağmen Yakup şimdi bu vaadi sürdürecek kişi olduğunu görmeye başlamıştı. Her şeye gücü yeten Tanrı seni kutsasın diye oğlunu uğurlarken Tanrı'nın El Shaddai adını kullandı. Tanrı'nın kendisi bu adı İbrahim peygambere açıklamıştı. İbrahim'in imanını gözle görülebilir şekilde perçimlemek için Rab ona sünnet işaretini verirken bu adı kullanıp ben gücü her şeye yeten Tanrıyım demişti. İshak kutsamasını sürdürürken Rabbin İbrahim'e vermiş olduğu kutsamaya soyundan halklar türesin sözünü katarak ilk kez kilise topluluğu kavramını dile getirdi. O anda Yakup kendisini çok yalnız hissetmiş olmalıydı. Kardeşi onun kanına ekmek doğramak çabasında. Anne babası ise onu gurbet ele gönderiyordu. Bu nedenle soyundan halklar türesin sözü onun yüreğine su serpmiş olmalıydı. İshak Yakup'u böyle uğurladı. Yakup Padan Aram'a kendisinin ve Esav'ın annesi Rebeka'nın kardeşi Aramlı Betuel oğlu Lavan'ın yanına gitmek üzere yola çıktı diyor Yaratılış 28. bölümün 5. ayeti. Rebeka'nın ailesine bir milliyet etiketi takmak gerekirse onlara Aramlı demeliyiz. Suriyeli diyemeyiz çünkü soy olarak günümüzün Suriyelileri Aramlılardan ayrıdır. O günlerde Aramlılar küçük köy ve kasabalardan oluşan ve Suriye ile Babil'in bazı yerleşim merkezlerinde varlıklarını sürdüren insanlardı. İbrahim, İshak ve Yakup bu soya aitti. Bu insanlar devlet kurmadılar. Tersine çeşitli yerleşim merkezlerinde yerden yere dolaşarak ya da belli köy ve kasabalara yerleşerek yaşarlardı. Daha sonra İsa'dan önce 1116 ile 1076 yılları arasında Aramlılar güçlerini birleştirerek Asurluların topraklarının bir kısmını işgal etmeyi başardılar. Aramlıların en önemli yerleşim merkezi Şam'dı. Politika alanında insanlık tarihinde belli başlı bir iz bırakmamalarına rağmen Aramlılar dil açısından büyük bir katkıda bulundular. Unutmayalım ki İsa Mesih'in konuştuğu dil Aramice'ydi. Bazen şöyle bir soru soruluyor. İbrahim peygamber gerçekten bir İsrailli miydi? Bu soruya hayır yanıtını verme zorundayız. Çünkü İsrail ismi daha sonra Yakub'a verilecektir. Bundan başka İbrahim, Yakub'un dedesi olarak İsrail soyunun atası oluyor ama kendisi İsrailli değildi. Ona verilen isme göre birçok ulusun babası sayılmalı. Bir kez ona İbrani adı verildi. Evet, Yakup Aramlı Betuel oğlu Lavan'ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Geride karma karışık bir ortam bırakmıştı. Kardeşi Esav, İshak'ın Yakup'u kutsadığını ve evlenmek üzere Padan Aram'a gönderdiğini öğrendi. Ayrıca Yakup'u kutsarken babasının Kenanlı kızlarla evlenme diye buyurduğunu, Yakup'un da annesiyle babasını dinleyip Padan Aram'a gittiğini öğrendi. Böylece babasının Kenanlı kızlardan hoşlanmadığını anladı. İsmail'in yanına gitti. İbrahim oğlu İsmail'in kızı, Nevayot'un kız kardeşi Mahalat'la evlenerek onu karılarının üzerine getirdi. Yaratılış 28-6-9 ayetler arası. Hacer'in oğlu İsmail'in soy kütüğü sıralandıktan sonra bu soy kutsal kitap yapraklarından çıkıp gidiyor. Ama yine de ara sıra bu soya rastlayacağız. İşte Asaf gidip bu soydan bir kız aldı. Aldığı amca kızı. İsmail, İshak'ın kardeşiydi. Babaları bir, anneleri ayrıydı. Ama İsmail, kurtarıcı Mesih'in geleceği beklenilen soy açısından Rab tarafından reddedilmiş birisiydi. Rab onu sevmiyor değildi. Ancak evlilik konusunda İsmail'in soyu ile İshak'ın soyu birbirine karışmamalıydı. Esav bunu bilerek misilleme olsun diye Mahalat ile evlendi ve bu evliliğin nasıl sonuçlar getireceğini tahmin edebilirsiniz. Esav karılarına yeni bir karı ekleye dursun. Yakup Berşeva'dan ayrılarak Haran'a doğru yola çıktı diyor 10. ayette. Yakup'un değerli dostum yalnızlığı başlıyor burada. Kuzeye doğru seyahat etmektedir. Kaç gün yolculuk ettiğini bilmiyoruz. Yazılmıyor ama az sonra konaklayacağı yer Berşeva'nın yaklaşık 90 kilometre kuzeyinde Betel diye bilinen bir yerdir. 11. ayette şöyle diyor, bu yere varıp orada geceledi çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Acaba Yakup o gece ne gibi duygularla boğuşuyordu? İnsanın kalabileceği bir yer, varabileceği bir konaklama yeri yoksa gerçekten morali bozulur. Yalnızlık üzerine çöker ve en kötü düşünceler kafasını istila etmeye başlar. Uzun, yorucu bir yolculuğun sonunda akşamın alacakaranlığı basmaya başlayınca bununla birlikte hayal kırıklığı, umutsuzluk ve amaçsızlık benliği sarar. Öyle bir çöküntü ki sanki içten bir ses, keşke şu gözler çevremde görülenleri görmeseydi. Keşke dünyadaki olguları donuklaşmış durumda görseydim. Keşke beni her zaman, her olayda kıvandıran gözlükleri bulabilseydim diye yakarmaya başlar. İşte Yakub'un hayatının en umutsuz, en çökmüş ve kırık anında Rab ona görünüp konuşacaktır. Kim bilir, belki sen de aile ocağından ayrı kaldığın o ilk geceyi hatırlıyorsun. Ben değerli dostum çok iyi hatırlıyorum. Anne babamın sıcak sevgi ve şefkatiyle dolu aile evinden ayrılıp yurt dışına gittiğimde annem babam burnumda tütüyordu. Çevremdeki insanlar her ne kadar bana karşı sevgiyle davrandılarsa da aile ocağındaki sevgiyi orada bulamadım. İlginç bir şey. Böyle durumlarda insanın çevresindeki yaşam koşulları o kadar değişmiyor ama sanki bir tehlikedeymiş gibi geliyor insana. Tehlike bilinci ise insan bir parmak çocuk iken yapısına işlenmiştir. Öyleyse insanı güvensizliğe iten nedir? Şöyle düşünüyorum. İnsan çocukluktan yavaş yavaş çıkarken kendisinden katlarca güçlü, akıllı ve becerikli olan babasına verdiği güvenini kendine aktarmaya başlar. Zamanla tümüyle kendi kendine güvenebilir bir duruma geldiğini sanır ama aslında her insanın yaşam boyunca kendisinden daha güçlü, daha bilgeli ve daha becerikli birine güvenmeye ihtiyacı vardır. Birçokları bu üstün kişiyi Tanrı diyebiliyor ama onun her durumda güvenilir, kolları açık durumda bizleri bekleyen bir kişi olduğunu akıllarından bile geçirmiyorlar. Yakup bu yolculukta baba sevgisiyle insanlara yaklaşan yüce Tanrı'yı tanımaya başlayacaktır. Uzun bir zaman alacaktır. Ama ilk aşama Beyt El denilen bu yerde gerçekleşecektir. Yakup yorgun bir şekilde yıldızların altında yere yattı. Evet, bir rüya gördüm. Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden inip çıkıyorlardı. Rab yanı başında durup, "Atan İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı Rab benim," dedi. "Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim." Yaratılış 28, 12 ve 13. ayetler. İşte değerli dostum, İbrahim Kildanilerin Ur kentinden çıkıp da Kenan diyarına ilk vardığında Rab ona yine bu coğrafi yerde görünmüştü. İbrahim'e verdiği vaadi bu aynı yerde şimdi Yakub'a tekrarlıyor. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar senin ve soyunun aracılığıyla kutsanacak. 14. ayet. Gördüğünüz gibi aynı vaat burada tekrarlanıyor. İbrahim'e verilen, daha sonra İshak'a tekrarlanan ve şimdi Yakub'a aktarılan aynı vaat. Rab onu kutsamaya devam edip şöyle dedi: "Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım." Yaratılış 28 ayet 15. Aile ocağından uzaklaştırılmış, yollarda yalnız kalmış bir genç için gerekli sözlerdi bunlar. İnanıyorum ki Yakub'un yanında göğe yükselen merdivenin yanında duran Rab İsa Mesih'in kendisiydi. İnsana hem de günahları içerisinde kaybolmuş, ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeyen insana bu şekilde yaklaşıp onun yanı başında duran ancak İsa Mesih'tir. Bu görüşü destekleyen bir olay vardır. İsa'nın ilk öğrencileri arasında olan Nathaniel'i ilgilendiren bir olaydır bu. Yuhanna olayı şöyle anlatır. Filipos, Nathaniel'i bulup Musa'nın ruhsal yasada bildirdiği ve peygamberlerin haber verdiği Yusuf oğlu Nasralı İsa'yı bulduk dedi. Nathaniel ona Nasra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipos gel de gör diye yanıtladı. İsa Nathaniel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için işte içinde düzenbazlık bulunmayan gerçek bir İsrailli dedi. Nathaniel, beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa Filopos çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm diye yanıtladı. Nathaniel, Rabbi dedi, sen Tanrı'nın oğlusun, İsrail'in kralısın. İsa şu yanıtı verdi, seni incir ağacının altında gördüm dediğim için mi inanıyorsun? Bundan daha üstününü göreceksin ve ekledi, size önemle belirtirim ki göğün açıldığını ve Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerine tanık olacaksınız. Yuhanna 1, 45-51 ayetler arası. Cennete yükselen o merdiven aynı zamanda İsa Mesih'in kendisidir dostum. İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim diye cennete giden yolun kendisi olduğunu belirtti. Mesih imanlıları olarak bu gerçeği asla unutamayız. Mesih olmadan hiç kimse Baba Tanrı'ya gidemez. Bazen kendimizi başka insanlardan üstün görmeye başlarız. Mesih inanlıları olarak iman etmeyenlere tepeden bakarız dostum. Onların günahlarına bakıp aman ne kötü bunlar deriz. Ama unutmayalım ki Rabbin kayrası olmaksızın biz de aynı konumda kalacaktık. Rabbin huzuruna yaklaşabilmemizi sağlayan kendi meziyetlerimiz, iyiliklerimiz değil. Yol benim diye kendi kusursuz canını bizim için feda eden Mesih'in kusursuz kanıdır. Dualarımızda kutsalların kutsalına, Rabbin kutsal huzuruna girebilmemizi sağlayan yine Mesih'tir. Mesih aracılığıyla Rabbe yaklaşabilir, cennete girebiliriz. Cennete giden merdiven, o dar yol Mesih İsa'dır. Bu gerçeği ilk kez Yakup'a gösterdi. Yakup düzenbazın biriydi ama yine de Rab ona bu üstün gerçeği cennete giden bir merdiven şeklinde gösterdi. Yeni antlaşma kesiminde Rab ise Nathaniel'in kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce işte içinde düzenbazlık bulunmayan gerçek bir İsrailli demişti. Ben bu sözü çok uygun buluyorum. Çünkü cennete giden yol ilk kez Yakup gibi bir düzenbaza açıklandı. Zamanla Rab Yakup'un yaşamında çalışacak ve onun karakterine kendi istediği şekli verecektir. Sonunda onun karakteriyle birlikte adını da değiştirecek ve ona Yakup değil ama İsrail adını verecektir. Önceleri düzenbaz olan bu adamın soyundan kurtarıcı Mesih dünyaya gelecek ve yol benim, ben olmadıkça babaya hiç kimse gelemez diyecektir. Rab insanları değiştirmek amacındadır değerli dinleyicilerimiz. Bu hayatta bizi gün be gün kendi benzerliğine değiştiriyor. İkinci gelişinde bizi tümüyle değiştirecektir Rabbimiz ve biz Rabbin karakterine sahip olacağız o zaman tam olarak. Aynı zamanda kutsal söz Rabbin yanına gittiğimiz zaman bize yeni bir ad verecektir diyor. Yakup'a verilen yeni ad yine bizi bekleyen parlak bir istikbale işaret eder. Ama bu hayatta sorunlarımız olacaktır. Bazen her şeyin yolunda gittiğini görürüz ve seviniriz. Hatta işlerimiz yolunda gittiği için Rabbi hayatımıza sokmak istemeyiz. Onu bir süre için unuturuz değil mi? Kendi hayatımızı kendimizin yöneteceğine inanırız. Ama bakarsınız bir gün işler birden kötüye gider. Böyle bir durumda gücümüz kalmaz. Kovaladığımız tüm dünyasal amaçlar şimdi sanki önemsizmiş gibi gelmeye başlar. Rabbin gücüne ihtiyacımızın olduğunu anlamaya başlarız. Yakup için de her şey tıkırında gidiyordu ama birden kendini yalnız, aile ocağından uzak ve yabancı bir ülkeye doğru yön almış durumda buldu. Daha önce kendi kurnazlığına, kendi düzenlerine güvenerek yaşamıştı ama şimdi Rabbin gücüne ihtiyacı olduğunu görecektir. Çok kez biz kendi isteğimizle Rabbin yolundan gitmek istemeyince o bizi biraz sarsıyor. Yargı değerlerimizin düzeltilmesi için acı dönemlerden, sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Yakup'a da böyle olacaktır. Yakup uyanınca Rab burada ama ben farkına varamadım diye düşündü. Korktu ve ne korkunç bir yer dedi. Bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Yaratılış 28, 16 ve 17. ayetler. Yakup'un tepkisi bizi şaşırtmamalı. yaptığı düzenbazlıkların sonucunda ortaya çıkan durum içinde tabii ki Rabbin huzurunda bulunmak istemiyordu. Ne korkunç bir yer derken gerçekten gördükleri onu korkutmuş olmalıydı. Rab onun yanında durmasaydı ve ona avutucu vaatler vermeseydi onun ne kadar daha fazla korkacağını tahmin edebiliriz. Rab ile bağlantısı kopmuş kişi her zaman Rabbin huzurundan korkacaktır. İki çeşit Rab korkusu vardır değerli dinleyicilerimiz. Biri, günahlarımızın yaraştırdığı cehennem cezasından korktuğumuz zaman içimizde çöreklenen korkudur. Bilinçli olmasa bile bilinçaltı insan bu korkuyu tatmıştır. Yakup böyle bir korku içerisinde uyanmış olmalı. Geçmişin anıları geleceğe uzanmış, onu rahatsız etmeye başlamıştı. İkinci çeşit Rab korkusu var ki, bu saygı ve sevgiyle karışık bir korkudur. Rab ile diri bir bağlantı içerisinde yaşayan Mesih imanlısı, aslında bu ikinci tür korkuyu her zaman yaşamının bir parçası olarak görmelidir. Bu korku, Rabbi sevdiğimiz ve saydığımız için, onu üzebilecek bir suç ya da günah işlemekten alıkoyar bizi. Yakup, aile evinden kaçma zorunda kaldığı zaman, Tanrı hakkında ancak kısıtlı bilgiye sahipti. Dedesi İbrahim'in tanrısını, babası İshak'ın tanrısını geride bırakmış olduğunu sanmıştı. Bu rüyadan uyandığında gördükleri o kadar netti ki Rab burada ama ben bunun farkına varmadım diye düşünmüştü. Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti. Üzerine zeytinyağı döktü. Oraya Beyt El adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du. Yaratılış 28, 18, 19. ayetler. Yakup'u şimdi dinleyin. Öğreneceği birçok şey vardır. 20, 21. ayetler şöyle diyor. Sonra bir adak adayarak şöyle dedi. Tanrı benimle olur. Gittiğim yolda beni korur. Bana yiyecek ve giyecek sağlarsa, esenlik içerisinde babamın evine dönersem, Rab benim Tanrım olacak. Burada Yakup ne yapıyor? Rab ile bir çeşit pazarlığa girmeye çalışıyor. Oysa Rab insanın belirlediği koşullarla hiçbir pazarlığa girmez. Bugün biz de bazen hiç farkında olmadan Rab ile pazarlığa gireriz değil mi? Tanrım eğer bu dileğim olursa bu işi yapacağım. Eğer bu olursa senin işin için şu parayı vereceğim. Ya da ondalığımı şuraya vereceğim. Hatta bazı imanlılar loto toto oynarlar ve Rab eğer para kazanırsam bundan epeyini senin işine vereceğim derler. Rab ile pazarlığa girmemize gerek yoktur değerli dostum. Rab senin ondalığına, onu bunu yapmana ihtiyacı yoktur. Rabbin aradığı iman, sadakat ve doğruluktur. Evet, altını çizeyim kardeşim. Rabbin senden beklediği iman, sadakat ve doğruluktur. Bundan başka bir şey beklemiyor. O kendisi bizim için en yararlı şeyi yapmıştır. Bize en iyi şeyleri vermek ister. Rabbin Yakup için de belirlediği şeyler vardı. Onu zaten kutsamıştı. Yakup'un istediği her şeyi zaten ona vaat etmişti. Öyleyse neden Rab ile pazarlığa giriyormuş gibi konuştu? Rab hiçbir koşul altında insan ile pazarlığa girmez. Rab bizim davranışlarımıza göre bize karşı davransaydı hepimiz helak olurduk. Rab bize inayeti kapsamı içerisinde davranır. Yakup'a da aynı doğrultuda davrandı. Kendi varlığının özü iyilik ve inayet olduğu için Rab onun soyuna bu toprakları verecektir. Aynı zamanda Rab Yakup'u tekrar bu topraklara getirecektir. Yine bu yere yani Beyt El'e döndüğü zaman daha hikmetli ve ruhta gelişmiş bir insan olarak dönecektir Yakup. Bu coğrafi yere ileride döndüğü zaman orada Rabbin kendisine göstermiş olduğu iyilik ve kayra için onu övecek ve Rabbine tapınacaktır. Yakup'un ilk kez Rab ile rüyasında karşılaşması iman yolculuğunun başlangıcıydı. Yakup bu ilk basamakta akılsızca davrandı. Rab ile pazarlık yapmaya girişti. Yukarıda da dediğim gibi biz de bazen Rab ile pazarlık yapmaya girişiriz. Rab bu işi yaparsan sana hizmet edeceğim. Ya da Rab beni bu kötü durumdan kurtarırsan dua hayatımın düzelmesi için çaba harcayacağım diye vaatlerde bulunuyoruz. Zaten bizim hayatımız kendimize ait değildir. Mesih İsa'ya iman eden bizler zaten onun kanı pahasına satın alındık. Kendimize ait değiliz. Demek ki pazarlığa girişmeden hayatımız tümüyle Rabbin hizmetine sunulmalı. Pazarlığa girmeden dua hayatımız düzgün olmalıdır. Tanrı sözünü düzgün bir şekilde okumalı ve çalışmalıyız. Rabbin tüm isteği kendi çocuklarını bol bol bereketlemektir. Onun sana dönük tüm düşünceleri zaten hep iyi düşüncelerdir. Yakup bunu daha bilmiyordu. Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak diyor Yakup, Yaratılış 28-22'de. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim. Yakup oraya bir taş dikti. Rab ile bir pazarlık yaptığını sandı. Bu pazarlığın içine bir de ondalık kattı. Bu bir ticaret pazarlığına benzer. Rab ona yardım edecekti. Rabbin yardımıyla zengin olacaktı ve kazandığı malların onda birini Rab'be verecekti. Bence bu pazarlık Rab'den fazla Yakup'un yararına olacaktı. Yani sadece bir ticaret anlaşması olarak görülecekse Yakup Rabbi kendi amaçları için kullanmak istiyor. Buna karşılık da Rab'be kazandıklarının %10'unu verecek. Evet, birçoğumuz da Tanrı'yla pazarlığa girmeye çalışırız. Tanrı, değerli dostum, İsa Mesih aracılığıyla senin Tanrın, göksel baban olmak istiyor. Yola çıktı diyor.